Yehuda Halevi Aşlak, Bağla Sulam, Mektuplar 55. Mektup 1932 Kudüs. Sevgili, bugün çocuklardan bahsettiğim mektubunu aldım. Yaradan onlarla olsun. Genel olarak mektubundan hoşnut kaldım. Seni yönlendiren bedensel konulardan bahsetmekten sakınmama rağmen senin de yazdığın gibi burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bana 2 yıldır bir şey yazmamış olduğun için kızgın ya da endişeli olduğumu söylemen senin hissettiğin bir şey. Benim buna cevabım şu ki bu his genel olarak moral bozucu olmamasına rağmen form olarak böyledir. Çünkü Yaradan'ın da bildiği gibi sadece bedeni algılayanlardan bana zarar gelmez. Eskiden olduğu gibi şimdi de aynıyım. Ne yazık, tozun içinde kaybolmuş bu güzelliğe. Benim bütün neşem ve üzüntüm buradan gelir. Bu girişten sonra arzunu yerine getireceğim. Şöyle yazmışsın. Senden Tora'daki yenilikleri bana yazmanı rica ediyorum. Her söyledikleri kor gibi yakan atalarımızın sözlerini dikkate almalıyız. Şöyle derler. Bu dünyadaki bir saatlik tövbe ve iyi amel gelecek dünyanın yaşamından daha iyidir. Ve gelecek dünyadaki bir saatlik memnuniyet bu dünyadaki tüm yaşamdan daha iyidir. Başlangıç ve son birbirine ters düşüyormuş gibi görünür. Çünkü eğer gelecek dünyanın bir saatinin bu dünyanın tüm yaşamından daha iyi olduğunu saptadılarsa, bu dünyadaki manevi yaşamdan yani tövbe ve iyi amelden bahsediyor olmalılar. Her şeyden önce Mişnah'ın bayağı, aptal ve katı yürekli olanlarınki gibi haz yaşamından bahsettiğinden şüphe duymamalıyız. Atalarımız bize yol göstermişlerdir. Bayağılara yaşamlarında ölü denir. Bu demektir ki bayağıların sergilediği yaşam formu kendi içinde yaşamın ve mutluluğun tersi olan ölümdür. Bedensel hazın yokluğu ölüm olarak tanımlanan yaşamın zıttı olmadığından bayağının hazın yoksunluğu olarak algıladığı ölüm yanlış bir algıdır. Daha ziyade bayağı olanların elde ettiği ve bundan memnuniyet duyduğu bedensel hazların varlığı onları yaşamların yaşamından ayıran demir duvarı örmeye iter ve bu şekilde onlar ölüm dünyasına batarlar. Şöyle yazdığı gibi, o bir satan, o kötü eğilim, o ölüm meleği. Buna göre Mişnah'ın bu dünya yaşamı derken bu dünyadaki manevi yaşamı belirttiği açıktır. Çünkü bilgelerin söyledikleri şifa verir ve gerçek dışı bir şeyden bahsetmezler. Şöyle dediklerinde, bu dünyadaki bir saatlik memnuniyet daha iyidir. Neden şunu ilave ederler? Bu dünyadaki bir saatlik tövbe ve iyi amel gelecek dünya yaşamından daha iyidir. Tövbe ve iyi amel sabır ve çaba gerektirdiğinden onları bu dünya yaşamından zorla ayıramayız. Bu nedenle ilk şunu söylerler. Bu dünyanın bir saatlik mutluluğu daha iyidir. Ancak hazdan yoksun çaba bu dünyadaki manevi hazdan daha iyidir. Çünkü o gelecek dünya yaşamından daha yücedir. Ancak bu tip sözler yalnızca az bilgi sahibi olanlar için kabul edilebilir bir şeydir. Asla bir bilge tarafından kabul edilemez. Atalarımız Kutsal Zuhar'da zaten belirtmiştir. Çabanın olduğu yerde Sitra Ahra vardır. Çünkü Sitra Ahra eksikliktedir. Tıpkı onu izleyenlerin eksiklik içinde olduğu gibi. Fakat kutsallıkta bütünlük vardır ve kutsallıkta çalışanlar bütünlüktedir. Ve çaba harcamadan sadece haz ve mutluluk içindedirler. Onların sözlerinin derinine inmeden önce sana şu sözlerin, bu dünya gelecek dünya anlamını atalarımızın sözleriyle açıklayacağım. Zohar'da Sefer Habahir başlığı altında yazılıdır. Rabbi Rehimai'ye sorulmuş, gelecek dünya ve gelecek olan nedir? Onlara şöyle cevap vermiş. Gelecek dünyada gelen diğer bir deyişle bereket gelecek. Açıkça bu dünya ve gelecek dünya arasındaki farkı görürsün. Bu dünya şimdi de ya da geçmişte edindiğimizdir. Gelecek dünya ise edinmediğimiz fakat gelecekte bir zaman sonra bize gelmesi gerekendir. Ancak ruhun beklenilen ödülünün anlamı Zohar'da sadece gelecekte kelimesiyle belirtildiğinden her ikisi de kişinin bu dünyada edindiği ve aldığı şeyden bahseder. Diğer bir deyişle ıslahtan önce bu dünya insanları onu almaya uygun değildir. Bunu ancak bedenden yoksun ruhlar ya da dünya ıslahının sonunda Atsirit dünyasının yüce amacına yükseldiğinde edinir. Yine de şimdilik bunun üzerinde durmamıza gerek yok. Şöyle denir, başlangıçta atalarımız puta tapanlardı. Şimdi Yaradan bizi onun çalışmasına İbrahim'in babası Terah'a yaklaştırdı. Terah'ı İbrahim'in babasını referans veren bu sözün niyetini anlamalıyız. Bize iyi, özgür olduğumuz zamanları mı hatırlatmak için söylüyor? Fakat buna benzer bir şeyi Kutsal Tora'da da görürüz. Şöyle yazar, ve Terah Haran'da öldü. Ve Tanrı İbrahim'e şöyle dedi,
ülkenden uzaklaş.
Yaradan'ın bir bütün olarak ifşa olacak olan bereket ve mutluluk umudunu ve başlangıçtan bu yana bütün erdemlilerin ve peygamberlerin dünyasının bereketini taşıyan İsrail'in ve tüm ıslahın özü ve kökü olan ilk atamıza ilk görünmesi olan bu yakınlık kafa karıştırıcı ve şaşırtıcıdır. Bu böyledir çünkü kutsallıktaki ve maneviyattaki yasa şudur ki kökün içinde gelecekteki tüm ürün mevcuttur. Tıpkı Adam Harishon'la ilgili olarak bu dünyada var olacak tüm ruhları içerdiğinin söylenmesi gibi. Benzer şekilde ilk doğan, sonrasında doğan tüm çocukları içerir. Bu nedenle Terah'ın adı ve İbrahim'in ilk ortaya çıkışı arasında pek çok yazıda bölünme vardır. Çünkü yukarıda söylediğimiz gibi o her şeyin köküdür. Burada putperestliğin temellerini sana açıklamam gerek. Ayette yazdığı gibidir. İçinde yabancı bir tanrı olmayacak. Bu demektir ki Yaradan senin için ikinci bir kişi gibi olmamalı. Çünkü yabancıyla çalışmak ağır yüktür. Bu nedenle bu putperestliktir. Daha ziyade Yaradan'a tapınma, sevgi ve coşkuyla kutsallıkta yapılmalıdır. Ayrıca Baal Shem Tov adına şöyle denir. Benim üzerime başka tanrın olmayacak. Çünkü Elohim, Yaradan'dan başka güçler olduğuna inanan putperesttir ve bu derin bir konudur. Bu böyledir çünkü Yaradan'a inanının maddesel düzende herhangi bir değişikliğe ihtiyacı yoktur. O zaten güzellikle ve muhteşemlikle yaratılmıştır. Tıpkı birliğin şiirinde yazıldığı gibi. Sen hiçbir dileğini ne unuttun ne de kaçırdın. Sen çıkarmadın ve eklemedin ve sen onlarla hiç boşa çalışmadın. Maddesel düzen öyle yapılanmıştır ki dünyadaki tüm insanlar onun çalışması için birleşir ve vasıflandırılır. Tıpkı şöyle yazıldığı gibi, Yaradan için yapılan tüm çalışma onun içindir. Onun huzurunda yeryüzü ve cennet yaratıldığı zamanki gibi bir coşku asla olmamıştı. Sözünün anlamıdır. Ayrıca şöyle de yazıldır. Ve Yaradan yaptığı her şeyin iyi olduğunu gördü. Ancak dünya böyle bir çalışmaya uygun ve muhteşem bir ödül olacak şekilde düzenlenmiştir. Göz senden başka bir tanrı görmez. Bu maddesellikte bu dünyada önümüze serili olan ödülün ve çalışmanın anlamıdır. Burada çalışma sırasında hissedilen ıstıraba bağlı ödülden bahsediyoruz. Fakat çalışma sırasındaki çaba ve ızdırap değerlidir ve çaba ödemenin geciktirilmesine göre ölçülür. Çünkü ödemenin çalışmadan gelen acıyı kökünden sökmesi ve uzaklaştırması doğaldır. Bu demektir ki az bile olsa bu ızdırap olarak algılanmaz. Kendinden düşün. Bir ineği eşekle değiş tokuş yaptığında eşekten de inekten aldığın memnuniyetin aynısını alırsın. En azından onun hazından daha az değildir. Aksi takdirde eşekle değiştirmezdin. Benzer şekilde eğer mal sahibi çalışanına onu tatmin etmeyen bir ödeme ve ödül verirse şu kesindir ki kişi çalışmasını ödülle takas etmek istemez. Her şeyden önce çalışanın niyeti ıstırabını daha fazla arttırmak değil, takas sırasında memnuniyet almak ve kazanmaktır. Bu basit ve açıktır.
Aslında bazı istisnalar vardır ama çoğunluk böyle hareket eder. Çünkü çabanın fiyatı özel insanlar için değil, çoğunluk için geçerlidir.
Tüm yukarıda söylenenlerden sonra sağduyu günün sonunda bedenin rasyonel hesap yapamıyor olmasını, çalışmayı az ya da çok borç olarak hissetmesini ve ödemenin var olan acıyı uzaklaştırmadığını görmesini inkar eder. Fakat gerçekte hesaplama doğrudur. Çünkü beden bundan hoşlanmaz ve şimdiden değil gelecekten dolayı acı çeker. Dolayısıyla şimdideki çalışmasına bağlı olarak mal sahibi çalışana ödeme yapsa bile, yani an be an her hissi için ona bir kuruş ödese bile, hiç şüphe yoktur ki ödeme acıyı uzaklaştırmadığı için çabasını herhangi bir şekilde hissetmez. Fakat işveren böyle yapmaz. Daha ziyade işin sonunda bir gün, bir hafta ya da bir ay sonra ödemesini yapar. Bu nedenle gelecekle ilgili acı çeken ya da bundan hoşlanmayan hayvansal beden acı çeker ve endişelenir. Çünkü hayvansal hissiyat için çabasını boşa harcar. Öyle anlaşılıyor ki ödeme alan beden asla çalışmaz ve çalışan beden bundan bir şey elde etmez. Ayrı olmasının sebebi budur. Çünkü sadece şimdiki andan haz alır ve gelecek hissi sanki yabancı bir beden gibi hissedilir. Gel ve gör. Mal sahibi şimdi de müşteriye hizmet ederken kendini sıkıntıya soktuğu her dakika gerçek anlamda çabasını hissetmez. Tersine ödeme sırasında memnuniyet duyar. Ödemeye bağlı çaba ondan uzaklaşmıştır. O ödemesini gece aldığı için çalışması sırasında mutsuzluk ve üzüntü hisseden bir işçi değildir. Benim söylediğim şu: realitede herhangi bir acı ve ızdırap hissi çalışma sırasında ödemenin olmamasından kaynaklanır. Ayrıca eğer daha yakından incelersen onlar arasındaki zaman boşluğuna bağlı olarak ızdırabın arttığını görürsün. Tıpkı iki su damlasının aynı olması gibi. Yukarıda söylenenlerden iki isim öğreniyoruz: Erdemli ve Bayağı. Kişi bu dünyaya boşuna gelmediğinden burada oluşumuz için bir sebebimiz olmalı. Şükran ya da Allah korusun lanetleme. Bu demektir ki Yaradan'a şükretmemiz gerektiğinin hükmü kendiliğinden yerine getirilir. Benzer şekilde fakir bir kişiye hediye veren zengin biri, yoksul insanın bunun için ona şükredeceğinden emindir. Onun söylediklerine kulak kabartmasına gerek yoktur. Fakat eğer bir insan bir başkasına vurur ve onu lanetlerse, diğer kişinin de onu lanetlediğini bilir. Bunun üzerinde düşünmesine gerek olmaz. Tıpkı bunun gibi Yaradan'ın dünyasında olmaktan hoşlanan kişi memnuniyet verebilmek için onu, Yaradan'ı kutsamak ister. Başka bir şey söylemesine ihtiyaç yoktur. Oysa kişi Yaradan'ın dünyasındayken acı hissederse bunun tersini yapar. Kınanacak bir şey söylememesine rağmen yine de his ona hükmeder. Bayağı isminin anlamı budur. Acı hissettiğinde ızdırap kendini his olarak açığa çıkardığı ve bunu açıkça göstermek istemediği için ister istemez suçlar. Kişi şükranlarını sunsa bile bu dal kavukluk gibi olur. Tıpkı ev sahibinin hizmetkarını döverken hizmetkarın "dövülmek çok hoşuma gidiyor, bundan mutlu oluyorum" demesi gibi. Böyle bir şeyle ilgili şöyle denir: yalancılık yapan doğruluğunu ortaya koyamaz. Bu sözlerden erdemli sözünün anlamını idrak edeceksin. Bu söz Yaradan'ın dünyasında olan, iyi ve hoş hissiyat edinen ve sürekli haz içinde olan birisinden bahseder. Bu sebeple onu daima böyle iyi ve haz dolu dünyaya yerleştirdiği için Yaradan'a şükreder. Hissiyatın kendisi Yaradan'a olan şükranı olduğundan bu sözleri açıkça söylemek zorunda değildir. Tıpkı yukarıda anlatılan hikayede olduğu gibi. Bu sebeple ona erdemli, aynı zamanda adaletli denir. Çünkü yaratılışı savunur ve onu olduğu haliyle hisseder. Şöyle yazıldığı gibi: ve Tanrı tüm yaptığını gördü ve o çok iyiydi. Bu bir erdemli inancıyla yaşar sözünün anlamıdır. Sıradan bir insana bu anlaşılmaz geldiği için bu bize erdemlinin gücünü öğretir. Çünkü bir insan bu dünyadayken nasıl olur da acı ve ızdıraptan kaçabilir? Bu kafa karıştırıcıdır. Çünkü erdemli sürekli memnuniyet içindedir. Mantığa aykırı gibi gözükür. Ama yine de yukarıda söylenenlerden anlayacaksın ki yaşamdaki çaba ve ızdırap yalnızca çalışmanın karşılığındaki ödemenin alınmadığı için vardır. Dolayısıyla ödeme ızdırabı kökünden çıkarsa bile bu kişiyi çalışma sırasında etkilemez ve acıyı deneyimler. Bu tıpkı çabasının ızdırabı tamamen çıkarılmış dükkan sahibinin durumu gibidir. Izdırap ödeme ve müşteriye hizmet sırasında kaybolur. Çünkü çaba ile ödül arasında zaman farkı olmadığından onlar bir olur. Şimdi Zuhar'ın sözlerini daha net olarak anlayabilirsin. Nerede çaba varsa orada sitra ahra vardır. Çünkü sitra ahra eksikliktir ve kişinin tüm çalışması eksikliktedir. Bu böyledir. Çünkü tam bir inançla ödüllendirilen kişi için gelecek tamamen bugün gibidir. Aksi halde bütün olarak kabul edilmez. Örneğin eğer güvenilir bir insan bana bir şey için söz verirse bu hali hazırda onu elde etmişim gibi olur. Eğer benim hissim bir şekilde eksikse, yani o şeyi fiilen aldığım zaman daha mutlu olacağımı hissedersem, o zaman karşımdakine inancım büyük ölçüde eksik demektir. Dolayısıyla şu açıktır ki tam inançla ödüllendirilen erdemli insan, atalarımızın şöyle demesi ölçüsünde ev sahibinin çalışmanın karşılığında sana ödeme yapacağına güven. Fiili olarak ödemeyi henüz yapmasa da Yaradan'dan aldığı ödeme, çabasının ızdırabının her gramını ister istemez hisseder. Fakat inancı onu vermenin kendisi en ufak bir memnuniyet bile ilave etmeye yer bırakmayacak şekilde aydınlatır. Verme, vaat edilenden en ufak bir şekilde olsa bile daha az değerli ise, o zaman tam inanca ulaşmamış ve dolayısıyla tam bir erdemli olamamış demektir. Ancak vaadin ona verme olarak hizmet ettiği yerde bütünlüğe ulaşmıştır ve bugün ve gelecek arasında hiç bölünme hissetmez. Bu nedenle ödeme ve çaba bir araya gittiği için çabanın ızdırabı müşteriye hizmet ederken ortaya çıkmayan dükkan sahibi gibidir. Bir erdemli inancıyla yaşar. Sözünün anlamı budur. Bununla Zuhar'ın sözlerini anlayabiliriz. Nerede çaba varsa orada sitra ahra vardır ve sadece bütünlükte kutsallık vardır. Bu açık bir işarettir. Eğer kutsallığa tutunmakla ödüllendirilirse kesinlikle tam inançla ödüllendirilir. Dolayısıyla çaba hissiyatını nereden aldı? Üzerindeki sitra ahradan olmalı. Çünkü inancı eksiktir. Bu nedenle ızdırap hisseder ve ona bayağı denir. Yaşamlarında bayağı olana ölü denir ve bayağı olan kısa ömürlü ve öfke doludur ve bir erdemli inancıyla yaşar sözlerinin anlamı budur. Şimdi Yaradan'ı sevmeyi emreden kutsal Tora'mızla ilgili filozofların sorduğunu anlayabilirsin. Doğa yasası gereği sevgide emir ya da zorlama olmamalıdır. Daha ziyade o kendi aptallıklarında çabaladıkları için kendiliğinden gelen bir şeydir. Yukarıda söylenene göre Tora'nın ilk olarak tam inançla ödüllendirilen İsrailoğullarına verilmesiyle ilgili soruyu anlayabilirsin. Şöyle yazdığı gibi: ve onlar Tanrı'ya ve onun hizmetkarı Musa'ya inandılar ve yapacağız ve duyacağız. Bu bağlamda tam inançla yerine getirmek için 613 mitzvotu ediniriz. Çünkü bilinir ki bu evin kapısıdır. Dolayısıyla ve sen Tanrını seveceksin sözü kişinin kutsallık, güç ve sonsuz mutluluğun hazzının bereketini alma seviyesine gelebilmesi için elinden geleni yapmasına bağlıdır. Bu aşamada doğa yasalarında olduğu gibi sevginin ölçüsü ve onun buyrukları ondan sonsuz haz üstüne haz alabilme niteliklerimizle eşit hale geldiğinde kişi kendiliğinden sevgiyi edinir. Tıpkı kutsallığın gittikçe artması gibi. Bu kesinlikle bizim elimizdedir. Yani inancın ıslahı. Bununla onun sevgisinin ışığı kendiliğinden gelir. Çünkü haz alma hissi kendi içinde verene şükran ve sevgi sunmaktır. Tıpkı mum ve onun ışığı gibi. Bu kadar basit. Yehuda Leib.